Evet. Şimdi hatırlarsanız yılın ilk toplantısında 23. mezmuru ele almıştım. Ve 23. mezmuru ele alırken özellikle altını çizdiğim nokta şuydu. Davut gerçekten büyük sıkıntılar içerisine girdi. Sadece sıkıntılarla boğuşmadı, aynı zamanda da en yakın kişilerden bile, ailesi tarafından bile tartaklandı. Hatta öz oğlu tarafından bile öldürülmeye kalktı Davut. Hatta demiştim ki Davut'un başına gelen pişmiş tavuğun başına bile gelmedi diye ifade kullanmıştım. Yani bir şekilde bu içinde yaşadığımız yer yuvarlağında sıkıntılarımız oluyor. Cemil de ilk duasında çocuklar için dua et dediğimde duası içerisinde özellikle sıkıntılardan söz etti, sorunlardan söz etti. Hepimizin sıkıntısı var, sorunu var, dertleri var. Ama bakıyoruz ki zaman o kadar hızlı gidiyor ki, o kadar su gibi akıyor ki zamanı durdurmamız, bırakın durdurmayı, zamanı yavaşlatmamız bile mümkün değil sevgili kardeşler. O açıdan sıkıntılar bizim bu yeryüzündeki yaşam devam ettiği sürece bu sıkıntılar olmaya devam edecektir kesinlikle. Yani şunu kabul etmemiz gerekiyor. Sıkıntı ve sorunlar her birimizin yaşamlarının kopmaz, atılamaz birer parçası. Bunu bu şekilde görmemiz, anlamamız gerekiyor. Sadece Davut değil, Tanrı adamı olan Eyüp'ten söz ettik. Eyüp da gerçekten çok büyük sorunlar yaşayan, sorunların içerisinde bile kalkıp isyan bayrağını çekmeyen örnek kişiydi gerçekten. Hatta şöyle bir ifade kullandı. Rab verdi, Rab aldı. Onun adı mübarek olsun. Gerçekten kolay bir ifade değil. Sıkıntılar içerisindeyken kalkıp da bu ifadeyi Tanrı'ya yükseltmek kolay değil. Hatun'un da duası için teşekkür ediyorum. En azından hala bir takım içinde bulunduğu rahatsızlıkla boğuşuyor olsa da kalkıp Rabbin onun hayatında yaptığı değişiklikleri duada dile getirmesi bence çok güzel. Ben sorsam, hepinize sorsam, Bülent'e sorsam eminim ki söyleyeceği birkaç şey vardır. Rab benim hayatımda şunu şunu yaptı diye. Eylem'e sorsam, Hatice'ye sorsam, Özlem'e, Reşit'e ya da ne bileyim Songül'e sorsam eminim her birinizin bir tane de olsa, iki tane de olsa, beş tane de olsa mutlaka ve mutlaka Rab'be yücelik getirecek, Rabbin sizin hayatınızda bir şeyler yaptığını söyleyebilecek yeterliktesiniz. Ben bundan şüphe duymuyorum. Onun için Eyüp çok güzel ifade ediyor. 5. bölümde Eyüp kitabı 5. bölüme baktığınız zaman orada 6 ve 7. ayetlerde şöyle diyor. Dert topraktan çıkmaz, sıkıntı yerden bitmez. Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi, burası çok önemli dikkat edin, sıkıntı çekmek için doğar insan. Yani şunu diğer bir ifadeyle söyleyebiliriz. Demek ki dünyamıza geliş amacımızın temel nedeni o sıkıntıları yaşamak için. Yaşamak için geldik ama sıkıntıları da yaşamak için yeryüzüne geldik. O sıkıntılar her ne kadar zor sıkıntılar da olsa yine bizlerin yararı için. Onun için ben her zaman yeri geldiğinde söylüyorum. Bakınız hiçbirimizin boyu birbirine tutmaz. Kilosu da birbirine tutmaz. Değil mi? Simalara baktığımız zaman da ortak olan bir şeyimiz yok. Doğru mu? Tamam, Rab'de olmamız bir ortak olan yönümüz. Mesih'te olmamız, aynı ruhu taşıyor olmamız Rab'de olan ortak olan yönümüz. Ama genel anlamda ortak olduğumuz bir yön var. Nedir o? Hı? Tamam, doğru. Rab'de olmamız, aynı ruha sahip olmamız, ona ait olmamız, ortak olan yönümüz. Ama bu yer yuvarlağında bu, evet, yani şimdi eğer Eyüp'ü düşünürsek, Burada dert topraktan çıkmaz, sıkıntı yerden bitmez, havaya uçuran kıvılcımlar gibi sıkıntı çekme için doğa insan dediğine göre demek ki sıkıntı her birimizin ortak olan yönü. Yani burada hiç kimse bana diyemez. Oranı farklı olabilir. Benim sıkıntım yok ya. Ekmek elden su geldi. Allah'a çok şükür kütür kütür gidiyoruz. Hayır. Dileğe sorsam 50 tane bana söyler. Ben de size söylerim. Benim de sıkıntılarım var. Benim de sorunlarım var. Bakmayın bu kürsüde dikiliyorum. Sizi teşvik etmeye çalışıyorum. Yüreklendirmeye çalışıyorum. Cesaret vermeye çalışıyorum. Ama değerli kardeşler, benim de sizinle ortak olan bir yönüm var. Benim de sıkıntılarım var. Benim de sorunlarım var. Yasemin içinde dua edin. Karda için gittiğinde düştü. Kolu çatladı. O da kolu askıda. O da terapi görüyor. Bugün üniversite imtihanları çok yoğun olduğu için gelemedi maalesef. Ama selam söyledi. Gerçekten onu da unuttum. Kusura bakmayın. Selam var. Kızım için de dua edersiniz. Demek ki o sıkıntılar her birimizin gerçekten koparılıp atılamaz birer parçası ve ortak olan yönümüz. Ve hatta bir keresinde burada söylemiştim. Bir çocuk bile dünyaya geldiğinde anasına bağımlı, göbekten bağımlı değil mi? Anne ne yerse çocuğunu besliyor. Ama o göbek bağı kesildiği zaman çocuğun ilk hareketi nedir? Bebeğin ilk hareketi viyak viyak bağırmak değil mi? Onun için demiştim ki yaşam bir şekilde gözyaşlarıyla başlıyor. Hayatın ilk aşaması, ilk noktası gözyaşlarıyla başlıyor. Demek ki fakirin de, zenginin de, kadının da, erkeğin de, çocuğun da, yetişkinin de koparılıp atılamaz birer parçası gözyaşları sevgili kardeşler. Onu burada açık bir şekilde söylüyorum. Biz ne zaman kutladık doğuş bayramını? 24, 25, 26. Hesaplarsak aşağı yukarı bir 4 hafta falan geçti değil mi? 4 hafta Rabbimizin o dünyaya bir ışık olarak gelişini büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle Gensheim'de kutladık. Bazılarımız kendi evlerinde onu kutladılar. Ama her defasında burada o dönem içerisinde benim çok öne getirdiğim, dile getirdiğim bir nokta vardır. Diyorum ki o dönemde, o Aralık ayı içerisinde bütün sokakların, iş yerlerin aydınlatılmış olması bize bir şey anımsatıyor aslında. O ışık her ne kadar bir gelenek olarak yapılmış olsa da, ışıklandırma bir gelenek olarak yapılmış olsa da bize bir şey anımsatıyor. Bize şunu anımsatıyor. Rabbimiz yeryüzüne bir ışık olarak geldi. Yani karanlık olan yüreklerimizi aydınlatmak için. Peki hiç gördünüz mü? Bazı alışveriş yerlerinde çam ağacı da dikiyorlar. Ya da sokaklarda varsa eğer bir çam ağacı, mesela bizim köyde bir çam ağacı var kilisenin önünde. O her sene Aralık ayında ışıklarla süsleniyor. O çam ağacının amacı ne? O da bir gelenek. O da bir gelenek. O da bir gelenek olarak da kutlanıyor, yerine getiriliyor. Bazılarımız hatta bizim çocuklar küçükken bizde öyle plastik bir çam ağacımız vardı. Çocuklara o sevinci yaşatmaya çalıştık. Plastik bir çam ağacıydı. Ondan sonra hatun onu hediye ettik. Hatun herhalde kullanıyorsun onu değil mi? Ya hatun hediye ettik hoşuna gittiği için. Şimdi o ağacın ne amacı var? O ağacın ne bir amacı var? Neyi anımsatıyor size? Hediye tamam güzel yanlış değil. Zamanı geliyor. Başka?
Kilisenin çanı mı?
Ha? İsa'nın neyi?
Yok kilisenin.
Ha kilisenin çanı yok değil.
Işıklı ya.
Tabii o da güzel. Bak aslında söylediklerinizde yanlışlık yok. Hepsini ona ilave etmek mümkün. Ama ben Recep olaraktan baktığım zaman çünkü kutsal kitapta da İsa'nın çarmığını ağaç olaraktan ifade ediyor. Ağaca asılmış kişi olaraktan ifade ediliyor. Ben o çarmığı yani ağacı gördüğüm zaman, çam ağacını gördüğüm zaman her defasında İsa'nın çarmığını anımsatıyor bana. Çünkü çam ağacının olması da çok güzel bir özellik. Çarmık ölümün simgesi. Ağaç üzerinde asıldı. Bakınız isterseniz 1. Petrus 2.24'e. Lütfen bakınız. 1. Petrus 2.24. Çünkü ben İngilizcesine baktım. Yunancasına baktım. Ağaç olaraktan geçiyor. Türkçesi nereye geçiyor? Bir bakın bakalım. 1. Petrus 2.24. Sen Reşit, habercilerin işleri, elçilerin işleri 5. bölümü aç istersen. İşleri 5. bölüm. 1:2-24. Ne diyor? Enver ne diyor?
Bizler günah karşısında
ya tamam söyle günah
ölelim oğluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedenine yüklendik.
Bak o çarmıh sözü Yunanca'da ağaç olarak geçiyor. Yani hatta tercüme olarak ben yazdım. Ağaç üzerinde günahlarımızı öz bedeninde taşıdı diyor. Hatta Thomas kardeşin tercümesinde o kırmızı kitapta orada ağaç olaraktan geçiyor. Ağaç üzerinde günahlarımızı öz bedeninde taşıdı. Öyle ki günah yönünden ölüp doğruluk için yaşayalım. 5. bölümde ne diyor? Haberciler işte 5:30'da. 30. ayet ne diyor?
Atalarımızın tanrısı sizin çarmıha gelerek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti.
Evet. Oradaki çarmıh sözü de ağaç olaraktan geçiyor. Yani ağaç üzerine asılan anlamında. Yani şunu söyleyebilirim. Ağaç, o çam ağacı ışıklar nasıl ki İsa Mesih'in dünyamıza bir ışık olarak geldiğini açıklıyorsa o çam ağacı da Rabbimizin çarmıhını yani ölümü simgeliyor. Ama o ağaç niye bir çınar ağacı değil? Yani bir kavak ağacı değil de çam ağacı? Bravo. Yeşilliğinden kaynaklanıyor. Yani Rabbimizin çarmıhı ölümün simgesi ama öbür taraftan da yaşamın simgesi. Yani o çarmıhta asılmayla bize sonsuz yaşamın sahibi olmamızı sağlamış oldu. Onun için o ışık ve ağacı bu şekilde ben görüyorum. Bu şekilde anlıyorum sevgili kardeşler. Onun için o yaşam, onun yaşamı kalkıp öyle tertemiz bir yerde değil, hayvanların kaldığı yerde gerçekleşti. Başını koyduğu yer bile az önce söylediğim gibi hayvanların yemliğiydi. Leş gibi kokan yerdi. Onun için Yeşaya bunu çok güzel bir şekilde dile getiriyor 53. bölümde. Yeşaya 53 ayet 6. Aslında Yeşaya'nın 53. bölümün 4, 5 ve 6. ayetlerini okuyabilir mi bir kardeş lütfen? Yeşaya 53. Ne diyor? Oku.
Aslında hastalıklarımızı o üstlendi.
Evet.
Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık.
Evet.
Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi.
Ya.
Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.
Evet.
Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi.
Evet.
Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık.
Ha bak, acılara katlandı Rabbimiz. Acı çekmesi gerekiyordu çarmıhta. Neden acı çekmesi gerekiyordu? 6. ayet ne kadar güzel açıklıyor. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Yani sapmışım. Şimdi zaten yine saparak yaşıyoruz bazen. Değil mi? Ama yoldan sapmış bireyler olaraktan Rab bizi doğru yola getirmek için kendi göksel tahtını terk edip aramıza gelip yaşaması gerekiyordu. Onun için bunu içtenlikle ben söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Tüm hayal kırıklıklarında, tüm acı ve sıkıntılarda ayakta durabilmemizin, zafer elde edebilmemizin nedeni Rabbimizin çektiği acılara dayanıyor. Bunu açıkça söylüyorum. Eğer biz bu yaşam içerisinde zafer elde edebiliyorsak, eğer sıkıntılarda teselli bulabiliyorsak, kırıklıklarda yine teselli bulup ayağa kalkabiliyorsak, Rabbimiz acı çektiği için, Rab acılara katlandığı için bizler teselli buluyoruz ve zafer elde edebiliyoruz sevgili kardeşler. Onun için acı ve sıkıntılarda tek teselli kaynağımız Recep değil. Tek teselli kaynağımız Rabbimizin kendisi. Sevgili kardeşler, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sıkıntılarda, sorunlarda, durum ve şartlar ne olursa olsun Rab'de kalmayı, ona bakmayı, onunla birlikte yürümeyi prensip olaraktan görmemiz gerekiyor. Onun için Pavlus bakın ne diyor? Korintoslara yazdığı 2. mektubun 4. bölümünde. Çok sık sık kullandığımız ayetlerle dolu bir bölüm. 2. Korintoslar 4. Orada ne diyor Pavlos? Bir söz çok önemli 4.16'daki. Diyor ki cesaretimizi yitirmeyiz diyor. Cesaretimizi yitirmeyiz. Niye Pavlos bunu? Şimdi Pavlos ekmek elden, su gölden bir hayat yaşamadı. Büyük sıkıntılar içerisinden geçti. Büyük acılara maruz kaldı. Tartaklandı, dövüldü. Büyük acılar çekti Pavlos. Ama buna rağmen, buna karşın kalkıp cesaretimizi yitirmeyiz diyor. Bütün bunlara rağmen cesaretimizi yitirmeyiz. Neden? Bakın sevgili kardeşler. Lütfen 2. Korintoslar 11. bölümde 2. Korintoslar 11. bölümde Pavlos'un başına gelenleri biraz olsun özetliyor kendisi yazdığı mektupta. 2. Korintoslar 11, 24 ve 25. ayetlere bakın. Hemen bulan ilk kardeş okusun onu. Bulduysan Bülent oku lütfen. 1. Korintoslar 2. Korintoslar 2. Korintoslar 11. bölüm 24 ve 25. ayetler. Ne diyor?
5 kez Yahudilerden 39'lar kırbaç yedim. Ha. 3 kez değnekle dövüldüm.
Evet.
1 kez taşlandım. 3 kez deniz kazasına uğradım.
Ya.
1 gün 1 gece açık denizde kaldım.
Ya. 27. ayeti oku.
27.
27'yi de oku.
Ekmek emek verdim, sıkıntı çektim, çok kez uykusuz kaldım. Açlığı, susuzluğu tattım. Çok kez yiyecek sıkıntısı çektim. Soğukta çıplak kaldım.
Bakın, yani bunlar bir özettir. Başına gelenler, bunların hangisi bizim başımıza geldi değil mi? Sevgili kardeşler, baktığınız zaman sıkıntılı bir süreçten geçtiğini çok net bir şekilde bize açıklıyor. Diyebiliriz ki, gerçekten aynı ifadeyi Davut için kullandığımız ifadeyi burada da kullanabiliriz. Pişmiş tavuğun başına gelmeyen bizim Pavlos'un da başına geldi. Neden bunları kaleme aldı Tanrı esiniyle? Bir mektup olaraktan, Korintoslar mektubunu bir mektup olaraktan okuyoruz değil mi? Bu sıkıntıları Pavlos detaylarıyla niye bu kadar kaleme alması gerekiyordu? Bunları kitap haline dönüştürmesi gerekiyordu. Bunun nedeni ne? Bizler için. Yani bizler onun geçirdiği sıkıntılar aracılığıyla teselli bulalım diye bunları Tanrı eseniyle ne yaptı? Kaleme aldı. Ve bizler ona bakaraktan, yani Pavlos'un geçirmiş olduğu sıkıntıları düşünerekten cesaretimizi yitirmememiz gerekiyor. Ne diyor kendisi? Cesaretimizi yitirmeyiz. Bizler de cesaretimizi yitirmeyelim. Bütün zorluk ve sıkıntılarda yine Rabbim bize yaptığı o güzellikleri düşünelim. Yani sıkıntılara değil, aslında o güzelliklere, Rabbim bereketlerine odaklanalım. Ve göreceksiniz ki daha zinde bir şekilde ayağa kalkmanız çok daha kolay bir duruma gelecek. Onun için yine Pavlos bakın ne diyor? 2. Korintoslar 12. bölümde. 2. Korintoslar 12. bölüm ayet 10. Ne diyor orada?
Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hasaretleri, zorlukları, sürümleri ve kalıpları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm.
Şimdi bak bu burada ne anlam çıkartıyorsunuz? Ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. İmanda güç.
Bence Tanrı sistemi doğrultusunda acı çektiğimiz zaman kalp bizi güçlendiriyor.
Evet, doğru. Evet. Evet.
Ama sokağa çıktığım zaman
evet.
Böyle yani gülme var içinde bir sevinç evet. Var insanları gördüğüm zaman. İşte o bendeki Rab çünkü bana daha çok egemen.
Evet.
Ona teslim olmuşsun, acı çekiyorsun.
Tabii.
Ve onu da dinliyorsan, hani itaat da ediyorsan yapabildiğin kadar o zaman sana egemen oluyor. Konuşman gereken yerde bile bazen kendisi konuşuyor gibi oluyor.
Hamdolsun. Ya bir şekilde sözü aracıyla ama belki de o duygularla bir şekilde konuşuyor. Bakın bizler genelde ne zaman Rab'be daha çok yakınlaşıyoruz? Sıkıntılarda değil mi? Bakın çok enteresan bir şey. Petrus'un olayını düşünün. O suda yürüyen Petrus'u düşünün. Petrus kayıktayken İsa'dan çok uzaktı. Doğru mu? Ve adımını attı suda yürümeye başladığı zaman bir süre yürüdü. İsa'ya baktığı sürece yürüdü değil mi? Sonra ne yaptı? Batmaya başladı. Peki, evet, dalgalara baktı, sorunlara baktı, batmaya başladı. Şimdi batarken ne oldu? İsa'ya daha yakındı değil mi? Buradaki pratik olan şey nedir? Sıkıntılar, sorunlar bizleri İsa'ya daha çok yakınlaştırıyorlar. Hoşumuza gitse de, gitmese de sıkıntılar bizim için gerekli sevgili kardeşler. Ben daha bilmiyorum önümde benim ne sıkıntılar var. Ne acılar beni bekliyor bilmiyorum. Dünya acılarla dolu. Sıkıntılarla dolu. Nelerle karşılaşacağım ben şu anda bilmiyorum sevgili kardeşler. Ama her an hazır olmamız lazım. Bakın İsa su üstünde yürüdü. Onlara yaklaştığında ne oldu onlar? Korktular. Neden korktular biliyor musunuz? Hayalet zannettiler. İsa'yı hayalet zannettiler. Neden? Beklemiyorlardı onun geleceğini. İsa'nın geleceğini beklemiyorlardı. O zaman biz burada şunu sormamız lazım. İsa'nın gelişini bekliyor muyuz? Hazır mıyız onun gelişine? Her gün, her gün onun gelişine hazır olmamız lazım. Onun için güçsüz olduğumuzu anladığımız an Tanrı'nın gücüne daha çok yaslanıyoruz. Tanrı'nın gücüne yaslandıkça, sevgili kardeşler, Tanrı'nın gücüne yaslandıkça ne oluyor? Rabbin gücünün ne kadar büyük bir güç olduğunu anlıyoruz. Bakın bu çok önemli. Evet, Tanrı'nın bize sağladığı bir güç var. Ama biz güçsüzlükte Tanrı'nın gücünü ayırdığına varabiliyoruz, farkına varabiliyoruz. Ona yaslandığımız zaman görüyoruz ki ulan biz ne kadar büyük bir güce sahibiz aslında. Yani arkamızı Rabbin gücüne yasladığımız zaman ne kadar büyük bir gücün sahibi olduğumuzu anlıyoruz ve geliyoruz sevgili kardeşler. Bunun nedenini Korintoslara yazılan 2. mektubun 4. bölümünde 18. ayette bakın ne diyor. 2. Korintoslar 4 ayet 18'de. Gözlerimizi diyor görülen şeylere değil görünmeyenlere çeviriyoruz. Neden? Çünkü görünmeyen şeyler evet gördüğümüz şeyler çok çabuk geçiyor değil mi? Ama görünmeyen şeyler kalıcı. Ama baktığımız zaman hayatımıza her birimiz sevgili kardeşler aslında burada Pavlos'un söylediğinin tam tersini yapıyoruz. Doğru mu? Görünmeyene bakmamız, odaklanmamız gerekirken görünen olaylar bizi etkiliyor. Etrafımızdaki olaylar bizi etkisi altına alıyor. Yaşanan bir olay, bir hoşumuza gitmeyen bir gelişme ne yapıyor? Bizi etkiliyor. Demek ki gördüğümüz şey bizi etkiliyor. Görmediğimiz değil. Aslında görmediğimiz şeylere odaklanmamız gerekirken görülen şeylere odaklanıyoruz. Ve ne oluyor? O zaman Rabbe olan dikkatimiz dağılıyor ve çok kolay bir şekilde cesaretimiz kırılıyor sevgili kardeşler. Ve Pavlos burada iki şey daha söylüyor. Onu da söyleyeceğim ve noktalayacağım. Pavlos iki şeyin cesaretimizi kırdığını söylüyor. Birisi değişmekte olan bedenlerimiz cesaretimizi kırıyor. Bedenler değişiyor ya, yaşlanıyoruz. Değil mi? Kırışıklıklar oluşuyor. Belde sorun yaşıyoruz. Bak Sami omuzda problem yaşamaya başladı. Yani beden bir şekilde bizim cesaretimizi kırıyor. İkinci nokta acı ve sıkıntılar, yani içinde bulunduğumuz acı ve sıkıntılar bizim cesaretimizi kırıyor. Şimdi kimse bunun tersini söyleyemez. Yani günler geçtikçe, yıllar geçtikçe saçlarımız ağrıyor. Yüzdeki kırışıklar çoğalıyor. Bel ağrıları, sırt ağrıları çoğalıyor. Yürüme tempomuz bile yavaşlıyor. Ben 15-16 kilometre Ali ile beraber yürüyordum. Şimdi 5 kilometreye düştük. Yani yürüyüşümüz her hafta salı günü 15-16 kilometre yürürken şimdi 15-16 kilometre yürüyemiyoruz. 5 kilometre zor işi götürmeye çalışıyoruz. Tempo düştü. Yaşlanıyoruz. Yani birisi beni gördü. 7-8 senede görüşmüyorduk. Bir imanlı kardeş. Ya Recep sen ne kadar yaşlanmışsın ya diyor. Bak şimdi. Tamam güzel. Bayan olsam daha etkilenirdim ha. Erkek olunca nasıl sahibimiz var. Yani evli olan için problem değil nasıl olsa. O yaşlansak da fark etmez. Ne kadar çok yaşlanmışsın ya diyor. Dedim ya kardeşim bak sen benim bedensel değişimi gördün ve yaşlandığımı söyledin. Ama bak bir taraftan değerli kardeşler bir taraftan bedenimiz gün ve gün yıpranırken yaşlanırken daha iyiye doğru değil daha kötüye doğru giderken ama bir şey değişiyor. Güzel yönde doğru yönde değişiyor. İç varlığımız. İç varlığımız sevgili kardeşler. Bu bizi cesaretlendirsin. Dıştaki varlığımız yıpranıyor. Acı çekiyoruz. İşkence çekiyoruz. Zorluklar altında eziliyoruz. Ama içteki varlığımız gün ve gün dolu bir şekilde artıyor, gelişiyor, büyüyor. 16. 4. bölümde 2. Korintos 4:16 B kısmı, ikinci kısmı. İç varlığımız günden güne yenileniyor diyor. Hamdolsun. Onun için mezmur yazarı bakın ne diyor? 73. mezmurda. 73. mezmur ayet 26. Almancası farklı olabilir belki. Belki 25 olabilir, belki 27 olabilir. Bilemiyorum. Ama bakın 73. mezmuru açın lütfen. 73. mezmurun 26. ayeti bakın ne diyor?
26.
Evet. 73. 26. ayet. Ne diyor? Reşit ne diyor?
Beden.
Oku oku hava.
Bedenim ve yüreğim tükenebilir. Evet. Ama Tanrı yüreğimde güç, bana düşen paydır sonsuza.
Bakın ne kadar teselli edici bir söz. Bedenim ve yüreğim tükenebilir. Bedenen yıpranabilirim. En kötü noktaya gelebilirim. Ama diyor ki Tanrı yüreğimde güç. Eğer Rab benimleyse kim karşı koyabilir bana? Romalılar 8'e dediği gibi. Ölüm mü? Sıkıntı mı? Acı mı? Değerli kardeşler. Gerçekten günden güne iç varlığımız tazeleniyor, yenileniyor ve daha iyi bir noktaya gelmemize yardımcı oluyor, destek oluyor. Onun için Yakup burada şöyle de 17. ayette herhalde yanlış yazmadıysam onu okuyayım. Sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır diyor. Yücelik kazandıran nedir? Sıkıntılar, sorunlar, dertler. 2. Korintos'a 4. bölümde. Evet, 17. ayette. Sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırmayacak kadar büyük, sonsuz ve yücelik kazandırmaktadır. Eyüp ne diyor? 23. bölüme bakın. Eyüp 23 ayet 10. Eyüp 23 ayet 10. Sizi birazcık çalıştırıyorum yani. Sadece dinleyiciler durumunda olmayın. Çalışın ama, birazcık.
Ama o tuttuğum yolu biliyor. Beni sınadığında altın gibi çıkacak.
Bakın Eyüp ne diyor? Bir her şeyin farkında. Ama ne diyor bakın? Beni sınadığında o denemeden, o sıkıntılardan geçerken altın gibi çıkacağım. Altın nedir? Değerli bir maden değil mi? Yani saf, arınmış, temizlenmiş, değerli bir şekilde. Demek ki sıkıntılar, ben geçenlerde bir yazı okuyordum. Çok ilginç. Elmas taşı değil mi diyoruz? Elmas ne kadar kıymetli. Yüzüklerde küçücük bir parçası birkaç bin euro. Değil mi? En küçücük parçası. Ve ben orada açıklamada diyor ki, okuduğum açıklamada, o taş değerli taş olabilmesi için, normalde taşı aldığın zaman hayatta o kadar değeri yok. Ona 1325 derece sıcaklık vermesi gerekiyor. Bakın 1325 derece sıcaklık ve 50 ton basınç. 50 ton. 50 bin kilo. 50 ton basınç altında 1325 derece sıcaklıkta o taş elmas haline dönüşüyor. Ne altında? Baskı altındayken. Değerli kardeşler emin olun hiç hoşumuza gitmiyor sıkıntılar, sorunlar. Ama o sıkıntılar ve sorunlar mutlaka sana da bir şeyler kazandırdı. Mutlaka havaya da bir şeyler kazandırdı. Ve hala hatuna da bir takım şeyler kazandırıyor. Hatice'ye de mutlaka bir takım şeyler kazandırıyor. Bu bizim için gerekli olan bir durum söz konusu sevgili kardeşler. Evet. Son olaraktan şunu söyleyebilirim. Bizler görünmeyene odaklanmamız gerekiyor. Çünkü görünen şeylerin hepsi geçici. Bizler eğer görünen şeylere odaklanırsak, sıkıntılara odaklanırsak, Petrus'u düşünün. Belki bununla bitiririz. Petrus dalgalara baktı, batmaya başladı. Dalgalar sıkıntılarımızı bize gösteriyor. Demek ki biz zoru ne zaman başarabiliriz? Rab'be baktıkça. Zoru Petrus İsa'ya baktıkça başardı. Ama kendisiyle ilgilenmeye başladığı zaman, sorunlarla ilgilenmeye başladığı zaman batmaya başladı. Onun için İbraniler bölümde son bir ayet size okuyacağım. Onunla kapatacağım sevgili kardeşler. İbraniler 12 ayet 2. İbraniler 12 ayet 2. Evet, ne diyor?
Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim.
Bakın, dikseniz fena olmaz demiyor. Demek ki eğer biz bu çarpık düzen içerisinde ayakta dimdik bir şekilde kalmak istiyorsak sevgili kardeşler, gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı, başladığı işi tamamlayan bir Rab hamdolsun, İsa'ya dikelim. Unutmayın, Petrus adımını attı, İsa gel dedi, adımını attı, yürüdü. Doğru mu? Ondan sonra ne yaptılar? Batmaya başladı, İsa'nın batıp gitmesine izin vermedi. Bu neyi gösteriyor? Bizim gözümüz ayrılsa da Rab'den, Rabbin gözü bizim üzerimizde. Rabbin gözü üzerimizde. Bizim gözümüz ona bakmasa bile onun gözü üzerimizde. Ne yapıyor? Eğiliyor, Petrus'u kurtarıyor. Aksi takdirde kurtaramazdı. Demek ki gözünü ayırmadı Petrus'tan. Sonra ne yaptılar? Okuyoruz. Matta 14. bölümde. Okuyoruz. Birlikte kayaya döndüler. Ve diyor ki rüzgar dindi. Bu neyi gösteriyor? O dalgalar içerisindeyken, o fırtınalı dönem içerisindeyken Petrus yalnız değildi. Bu kadar açık, bu kadar net. Petrus o dalgaların içerisinde yalnız değildi sevgili kardeşler. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Rab başladığı işi sonuçlayacak. Tanrı hepinize bir iş başlattı. Hepinize bir iş başlattı. Sorunlar var, sıkıntılar var, derdimiz var. Ama başlattığı işi sonuca ulaştıracaktır. Petrus'u yanındaydı, onu hiçbir zaman bırakmadı. Esenliğe kavuşana dek, o güvenliğe gelene kadar Petrus'un yanındaydı ve onu hiç terk etmedi. İşte böyle bir Rabbimiz var. Lütfen gözümüzü, imanımızı tamamlayan ve koruyan Rabbimize bakalım, ona odaklanalım ve yüreklerimizi eğelim, bir dua edelim. Rab'be teşekkür edelim. Gerçekten Rab her şeye rağmen iş başında çalışıyor ve sözü aracılığıyla bizi beslemeye çalışıyor. Ruhu aracılığıyla bize gereken desteği sağlıyor. Bizler de bunu görmeye çalışalım. Bunu anlamaya çalışalım. Dua edelim. Rab bize kurbağa bakışı değil, kuş bakışı versin. Kurbağa bakışı biliyorsunuz değil mi? Kurbağa aşağıda yukarıya bakıyor. Otları dev olaraktan görüyor. Ama kuş bakışı yukarı çıktığın zaman o büyük binaları bile ufacık kibrit çöpü gibi, kibrit kutusu gibi görüyorsunuz. Demek ki Rab bize kurbağa görüşü değil, kuş bakışı verdi. Onun için sevinelim sevgili kardeşler. Ne zaman sıkıntıdaysam o zaman güçlüyüm diyor Pavlos. Bunu unutmayalım ve bu noktada kalarak Rabbimize hayatımızla yücelik getirelim. Dua edelim.